TR724 YouTube sayfasında İlker Doğan'ın "Cezaevinde ölen kurmay albay çatıyı çökertmişti" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. İhraç kurmay albay Mustafa Barış Avaalan'da AKP rejiminin cezaevinde ölüme terk ettiği isimler arasına eklendi. 2016'dan bu yana Sincan cezaevinde tutukluydu. Kalbinin %15'i çalışıyordu. Ağır hastalıkları vardı. Akciğerleri su doluydu. Böbrek ve pankreasta kist oluşumu vardı. KOAH, siroz C seviyedeydi. Adli tıp infaz erteleme kararı vermişti ancak mahkeme tahliye etmemekte direndi. Yoğun bakımda olması gereken Avaalan bu kadar ciddi rahatsızlıklarına rağmen tek kişilik hücrede ölüme terk edildi. Ailesine son çektiği faksta "Durumum çok kötü, çok acı çekiyorum. Hayatımı zorlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Doktorlar ilgilenmiyorlar. Belki de elveda" diyordu. Ve önceki gün hayatını kaybetti. İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkiliydi. Zira Avaalan için 3 kez soru önergesi vermiş ancak cevap bile alamamıştı. "Ölüyorum" dedi. Kalbi %15 çalışan insan umursamadınız. Yine ölüm sonrası 2 müfettiş göndererek mi suçu gidireceksiniz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor ihlal dolu mahpus ölümleri için? Akciğerleri su dolu, böbrek ve pankreasta kist oluşumu KOAH, siroz C seviyedeydi ve bu insan rapora rağmen tek kişilik hücredeydi. Yoğun bakımda olmalıydı. Hasta binlerce mahpus böyle zalimlikle teker teker mi ölecek? Adli tıp infaz erteleme vermiş, mahkeme karar vermemekte ısrar ediyordu. El birliğiyle hücrede öldürülen bir mahpus daha. Mustafa Barış Avaalan, yurtta sulh konseyinin üyesi olmakla suçlanıyordu. Ancak savcılık ve mahkeme ifadelerine göre 15 Temmuz'dan haberi bile yoktu. Genelkurmay'dan askeri hattına gelen bir telefonla Akıncı üstündeki toplantıya çağrıldığı sabitti. Bu maddi gerçeğin araştırılmasını talep etti mahkemeden ancak hakim oralı bile olmadı. Savunmasında konseyin varlığına, üyelerine, işleyiş şekline, yaptığı iddia edilen planlara ve çalışmalara veya bunun gibi daha birçok konuya yönelik başkaca hiçbir somut husus yok demişti. Avaalan'a göre asıl darbe 16 Temmuz sabahı yaşanmıştı. 15 Temmuz birileri tarafından kurgulanmış ve 16 Temmuz'da gerçek plan devreye sokulmuş, vatansever bütün komutan ve askerler TSK'dan ihraç edilmişti. Çok önemli bir detay veriyordu savunmasında. Bulundukları görevlerin stratejik öneminden dolayı konsey üyesi olduğu iddia edilen ve benim tanıdığım karacı subaylara bakıyorum, ben de dahil olmak üzere özellikle 2015-2016 dönemi itibariyle bu insanların atandıkları veya ayrılması gerektiği halde ayrılmayıp göreve devam ettirildikleri kadro görev yerleri, yani 15 Temmuz 2016'da görev yaptıkları yerler tesadüf olamaz. Bir irade bu kişileri 2015-2016 döneminde buralarda tutmuş veya buralara atamış. Örneğin ben Kara Kuvvetleri Karargahı'nda görev yaparken Mayıs 2015 atama döneminde kat'i olarak Doğu Hizmet Sıram gelmesi nedeniyle mutlaka bu bölgeye tayin olmam gerekirken, atama yönetmeliğinde bulunmayan bir yetki kullanarak, yani mevzuatta olmayan bir idari işlem sonucunda şark hizmetine girişim ertelendi ve müteaddit defalar ben şark hizmetine gitmek istiyorum diye başvurmama rağmen bu taleplerim reddedildi. Kara Kuvvetleri Karargahı'ndaki görev yerimde kalmam gerekirken de bu kurala da uyulmayarak Ağustos 2015 tarihinde Genelkurmay Karargahı'ndaki Şube Müdürlüğü görevine atandım ve sonra başıma bu işler geldi. Hodri Meydan, tarafsız birileri araştırsın, ben ve benim gibilerin 2015 ve 2016'da yaşadığı bu atamaya ilişkin hayatın olağan akışına uygun olmayan işlemler, kimlerin doğrudan emir ve talimatlarıyla yapılmış, sonucu hep birlikte görelim. Bu nasıl bir konsey ki, son planlama, sevk ve idarenin yapıldığı gün ve gecesinde iddia edilen üyelerden kimisi Diyarbakır'da, kimisi Şırnak'ta, kimisi İstanbul'da, kimisi Polatlı'da, kimisi Akıncı Üssü'nde, kimisi Genelkurmay Karargahı'nda, kimisi 28. Mekanize Tugayı'nda, kimisi Zırhlı Birlikler Okulu'nda, kimisi Kara Havacılık Okulu'nda ve daha başka 10-12 yerdiler. Bunlar nasıl karar aldı? Harekatı nasıl yönettiler? askeri olarak mantıklı bir açıklaması olamaz. Genelkurmay karargahındaki üyelerin bile birbirlerinden haberi yok. Üyesi olduğum iddia edilen Yurtta Sulh Konseyi, sadece ismi olan ama cismi olmayan ve sahne gerisindeki birileri, belki de sahne gerisindeki gerçek bir başka konsey tarafından piyasaya sürülmüş bir aldatmacadır. Konseyin varlığına ilişkin olarak hiçbir somut ve mantıklı kanıt da bulunmamaktadır. Konsey, faturanın kesileceği bir adres zorunluluğundan doğmuş bir zorlamayla yaratılmıştır. Yani aslında olmayan bir konseyin, olmayan üyelerinden birisi olduğum iddia edilmektedir. Mesela bazı tanık ifadelerinde yer alan FETÖ'yle iltisaklı personelin Ağustos 2016 şurasında ilişiğinin kesileceği iddiası da içerik açısından gerçeği yansıtmıyor. Çünkü mevzuata göre Yüksek Askeri Şura'da ilişik kesme veya ihraçla ilgili bir karar alınması mümkün değildir. Şura'da sadece bekleme süresini doldurmuş olan general ve amiralleri emekliye sevk edebilirsiniz. Bekleme süresini doldurmamış general ve amiralleri bile emekli edemezsiniz. Yüksek Askeri Şura toplantısında FETÖ ile iltisaklı personelin ilişiğinin kesileceği bilgisi gerçek dışıdır. Ama mevzuatı bilmeyen çoğunluğu kandırabilirsiniz. İddianamenin 419. sayfasında güya tek tek anlatılacak konuların başlıkları yazılmış. Buradaki 7. başlık çok enteresandı. Şöyle yazıyordum: Mütakip dönemde alınacak tedbirler. Ama metnin devamında hiçbir yerde bu başlığa ve bu başlık altındaki tedbirlere yer verilmemiş. Savcılık, mahkemeye hangi tedbirleri teklif edecek acaba diye bu bölümü iddianamede çok aradım ama bulamadım. Nedir bu tedbirler? Mesela 15 Temmuz'dan sonra insanların ihraç edilmelerine yol açan FETÖ-METRE programları, satın alınmış iftiracılar, ankesörlü telefonlar, nasıl hazırlandığı belli olmayan MIT belgeleri, cennet listeleri falan gibi şeyler mi? Bilmek istiyoruz ki ona göre savunmamızı yapalım. Yok, copy-paste yaparken yanlışlıkla kalmış diyorsanız da o zaman kimlerin yazdığı, hangi belgeden copy-paste yaptığınızı açıklayınız, biz de aynı soruyu onlara soralım. Böylelikle belki de sanıkların birçoğunun iddiası olan kumpas ve proje planının deşifresine katkı sağlayacak başka ipuçlarına erişmiş oluruz. Mustafa Avıalan, kendisinin örgüt üyesi olarak suçlanmasına neden olan atamaların tamamının Hulusi Akar'ın emriyle yapıldığını anlatıyor. Her türlü sıkıntılı işte personelciler birinci hatta sürüldü. Başkalarının işini de bize yaptırdılar ve bütün tepkiyi bize yönelttiler. İddianamede ikinci bölüm içinde yaklaşık 30 sayfa yer ayrılarak terör örgütü faaliyetinin delilleri diye sunulan ve ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel konularında yapılmış değişiklikler aslında tüm sıralı komutanların, hatta birçoğu siyasi irade ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisi, katkısı, teklifi, onayı dahilinde gerçekleştirilmiştir. Ben bu görevlerim sırasında tüm yaptıklarımı en üst seviyedeki amirlerden, yani genelkurmay başkanları, ikinci başkanı veya kuvvet komutanlarından aldığım emir ve talimatlara istinaden yaptım. Bu söylediklerimin hepsi imha etmedilerse arşivlerde kayıtlıdır. Ayrıntılı olarak hepsini ispat etmeye hazırım. İddianamede söylendiği gibi dışarıdan hiç kimsenin, hele bir örgütün talimatıyla iş yapmadım. Ben bunlardan dolayı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olacaksam, bana bu işlerle ilgili emir ve talimat veren amirler de öyledir. İddianamede FETÖ-PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olmakla da suçlanıyorum. Savunma yapmakta zorlanıyorum. Zorlanmamın nedeni söyleyecek bir şeyimin olmaması değil, iddianamede söylenecek bir şeyin olmaması. İddia makamına ve kendini iddia makamı yerine koyanlara göre personel, istihbarat gibi kritik kadrolarda çalışıyorsan FETÖ'cüsün. Kurmaysan FETÖ'cüsün. 100 tam sicilin varsa, çok başarılıysan FETÖ'cüsün. Yurt dışında doktora yaptıysan FETÖ'cüsün. Eşinin başı açık ve mayo giyiyorsa FETÖ'cüsün. İş yerinde değil de evde kimseyi göstermeden namaz kılıyorsan da FETÖ'cüsün. Devletin tüm resmi istihbarat kurumları araştırıp da senin hakkında en ufak bir şey bulamamışsa, kendini çok iyi gizlemiş bir FETÖ'cüsün. İyi savunma yaptınsa FETÖ'cüsün. Kimin hazırladığı belli olmayan bir atama listesinde adın varsa FETÖ'cüsün. Zekayı aksakallının aleyhinde konuşuyorsan FETÖ'cüsün. Zekai Aksakallı'nın lehinde konuşuyorsan da FETÖ'cüsün. Maalesef ifade ettiğim bu ve bunun gibi cadı avı benzeri gerekçelerle binlerce asker özgürlüğünden oldu. On binlercesi tasfiye edildi. O yüzden savunmamın bu bölümünde kısaca diyorum ki, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, iftira atılmadıkça benden FETÖ'cü çıkmaz, çıkaramazsınız. Ne zaman ki önüme gerçek ve hukuka uygun bir delil listesi konursa, o zaman getirilen her delile karşı 10 delille karşılık vererek savunmamı yaparım. Bu aşamada öncelikle müddeyi iddiasını ispat etsin diyor ve herhangi bir terör örgütü üyeliği veya yöneticiliği iddialarının hiçbirisini kabul etmediğimi net olarak ifade ediyorum. Sözleriyle bitiriyor İlker Doğan, cezaevinde ölen kurmay albay çatıyı çökertmişti başlıklı yazısını.